Ayrım 6. Hırsız Clive Cussler, sayfa 64. 9. kısım. Isaac sandığı gezinti güvertesinde bulmuşlar. Bell hızlı davranıp Archie'nin önüne geçti ve büyük merdiveni çıkmaya başladı. Merdivenlerin başında kalabalık bir grup vardı. Koridorlar arama çalışmasına katılan genç zabitler, salon, güverte ve kamera kamarotlarıyla doluydu. Bell tertemiz üniforması kirlenmiş halde sırt üstü yatan bir kamarotun yanında gümüş renkli bir sandık gördü. İri yarı bir tayfa yangın baltasını kaldırmış kilide nişan almıştı. ''Ben açarım'' dedi Bell adamı yana iterek. Sandığın yanında diz çöküp elleriyle ne kadar ağır olduğunu yokladı. ''Yanında türbüşon olan var mı?'' Barben yardımcısı cebinden bir türbüşon çıkarıp ona uzattı. Bell bunun ucunu kilide sokup bir süre sağa sola çevirdi. Az sonra kilit açıldı. Etraftan beğenilerini ifade eden mırıldanmalar yükselirken Bell kimsenin ona bir sigorta yöneticisinin maymuncuk kullanmayı nasıl bilebildiğini sormasına fırsat vermeden ''Büyük teyzem Isabel'in öğrettiği bir numara'' dedi. ''Kadın sihirbaz gibiydi.'' Kamarotlar ve tayfalar güldüler. ''Bunları nereden öğrendiğini hiç söylemezdi.'' diye ekledi Bell. Bu defa zabitler de güldüler. Bell sandığın kapağını kaldırınca kahkahalar kesildi. Profesör Beiderbecke sandığın içine tıkılmıştı. Bacaklarını karnına çekmiş, kollarıyla başını koruyordu. Gözleri fal taşı gibi açıktı. Yüzü acı ve korkuyla gerilmiş, teni morarmıştı. Yemek salonu garsonlarından biri tek kelime etmeden parlak bir balık bıçağı çıkarıp Bell'e uzattı. Bell bunu Beiderbecke'nin burun deliklerine dayayıp hayatta olup olmadığını kontrol etti. Nefes alıyordu, bıçak buğulanmıştı. Yaşıyor. Etraftakiler Bell'e yardım ederek Beiderbecke'yi sandıktan çıkardılar ve yere yatırıp kollarıyla bacaklarını açtılar. Beiderbecke inleyip birkaç kez soluksuz kalmış gibi debelendikten sonra zorlukla da olsa nefes almaya başladı. Doktor, revir doktorunu çağırın. Bell eğilip adamın fincan gibi büyümüş gözlerinde bir pırıltı aradı. Beiderbecke ona bakıyordu. İyileceksin dedi Bell. Doktor geliyor. Beiderbecke'nin vücudu kasıldı. Kalbim diye fısıldadı. Acı içinde göğsünü tutarken. Bell dedi zor bela. Buradayım profesör. Bell, yardımcım. Merak etme, ben Clyde'ı kollarım. Lütfen onu koru. Koruyacağım. Onu ak. Ne? Bell kulağını onun dudaklarına yaklaştırdı. Beiderbecke ölüyordu. Kimden koruyayım? Akrobat. Gemi doktoru kalabalığı yararak oraya geldi. Bell ona yer açmak için ayağa kalktı. Doktor profesörün yeleğini ve gömleğini açıp göğsüne bir stetoskop dayadı. Uzun bir süre dinledikten sonra başını iki yana sallayarak aleti çekti. Beiderbecke ne söyledi diye sordu Archie Bell'e. Clyde'ı koruyacağıma dair söz verdirdi. Krieg'den mi? Sanırım dedi Bell ama tek söylediği bu değildi. Başka ne dedi? Kulağıma akrobat gibi gelen bir isim veya kelime. Almanca akrobat nasıl denir? Aynen İngilizce'de olduğu gibi sadece yazılış farkı vardır. Ama akrobat demekle Beiderbecke ne demek istemiş olabilir? Bir adam diye tahmin yürüttü Bell ama uçabilen bir adam. Küpeşlerden denize atlayan adam gibi biri ve tekrar uçarak geriye dönen biri. Ama akrobatlar gerçekten uçamazlar ki dedi Archie. Belki uçamazlar ama en iyileri uçmayı çok iyi taklit edebilirler. Isaac Bell düşündü. Moritanya'da yolcular ve mürettebat dahil 3000 kişi var. Beiderbecke'yi kim öldürdüyse bu 3000 kişinin içinde gizleniyor. Bir şehirde gizlenmekten farksız. Bize bir tanık lazım. Şu kamerata soralım. Belki onu deviren kişiyi görmüştür. Üzerinden sersemliği geçmemiş kamerat oturduğu yerde doğrulmuş başını iki yana sallıyordu. Çok üzgünüm, kilere girdiğim anda bana arkadan saldırdı. Bell ayağa kalkmasına yardım etti. Düşerken bir anlığına bile göremedin mi? Vücut yapısını veya ne giydiğini gördün mü? Hiç görmedim. Kamerat üniformasına baktı. Eyvah şu halime bakın. Patron görmeden üstümü değiştirsem iyi olacak. Bell adamın pantolonunda kiler zeminine ait kahverengi yağ lekeleri gördü. Ama gömlek kolundaki lekeler kuruma benziyordu. Birinin üstünden parmağını geçirdi. Kömür tozu dedi Archie'ye. Gidip şu ateşçileri bir ziyaret edelim. Dolandırıcı blok bagaj odasından gümüş renkli sandığı çıkaran ateşçinin yüzünü görmediğini defalarca yemin ederek söylediği halde Bell onu geminin kazan dairesine götürdü. Niyeti orada ocağa kömür atan ateşçileri incelerken blokun yüzünde yalan söylemiş olduğunu ifşa edecek bir işaret var mı diye görmekti. Yanına salon kamarotunu da almıştı. Onu yere deviren adam kamarotun onun yüzünü görmemesi mümkün değil diye düşünüyordu. Bu iki tanığın orada görünmesi belki bir telaş yaratabilirdi. Ya da Bell öyle sanıyordu. Ta ki ateşçileri ve çalıştıkları cehennem gibi yeri görene kadar. Çeşitli görevler yapan, çoğu Liverpool'lu İrlandalılar olan 320 ateşçi var dedi Moritanya'nın baş çarkçısı. Pos bıyıklı, kollarında 4 yıldız şerit olan ciddi görünümlü bir İskoçyalı. Bunların dışında birkaç yabancı uyruklu da var. Kaptan Turner ona Bell ve Archie ile tanıklarını makine dairesine götürmesi için talimat vermişti. Başçarşı bir elektrik düğmesine basınca su geçirmez devasa bir çelik kapı açıldı ve müthiş bir sıcaklığın ve gürültünün hakim olduğu manzara ortaya çıktı. Yarı karanlıkta bellerine kadar soyunmuş adamlar iki büklüm olmuş kürek sallıyorlar, bazıları da el arabalarıyla kömür taşıyorlardı. Başçarkçı sesini duyurabilmek için bağırmak zorunda kaldı. ''Bunlardan bir bilgi edinebileceğinizi sanmam. Ateşçiler zorlu tiplerdir. Öyle olmasalar şaşardım. Kavga edişlerini göreceksiniz. Kavga bitene kadar kapıları kaparız. Yaptıkları iş kolay değildir. Gemimiz o hızı sağlamak için günde 1000 ton kömür yutar. Şeytan herhalde burada kendini çok rahat hissederdi diye geçirdi içinden Bell. Moritanya'nın pervanelerini döndüren ve suda yol almasını sağlayan şeyin ısıtılan suyun buharı olduğu teorisini düşünmek bir şeydi. Gözleri yakan kömür tozu içinde onlarca insanın bunu sağlamak için kan ter içinde çalıştıklarını görmek başka bir şeydi. Zamanlama gongları değişti. Ocak kapıları ardına kadar açıldı. Alevlerin titreyen aydınlığında ısıya karşı korunmak için yüzlerine ıslak bezler bağlamış olan ateşçiler, 3 metre uzunluğundaki çelik kesicileri akkor halindeki yanmış kömürlere daldırıyorlardı. Cüruf parçalarını ateş ızgaralarından geçirip parçaları süpürüyorlardı. Sonra küreklerini yerdeki kömür yığınına daldırdılar. Defalarca eğilip kalkarak ateşi kömürle beslediler. Kapının asgari sürede açık kalması ve fazla ısı kaybı olmaması için hızlı çalışıyorlardı. 7 dakika boyunca bu işlem devam etti ve ateşçiler ocağa kömür salladılar. Kavurucu sıcak yüzlerindeki bezleri kas kata etmişti. Ocak kapıları kapatılınca içerisi karanlık oldu. Ateşçiler su kovalarına koştular. Ter içindeki taşıyıcılar el arabalarıyla ocak kapılarının önüne kömür yığdılar. Tekrar aynı işi yapmak için kömürlüğe koştular. Gonglar bir kez daha çaldı ve göstergede şimdi hangi ocağa kömür atılacağı belli oldu. ''Vardiyaları ne kadar sürüyor?'' diye sordu Bell başçarkçıya. ''4 saat iş, 8 saat dinlenme.'' Bell kamarotla dolandırıcıyı 4 kazan dairesine, kazan daireleri altındaki ocaklara, kömürlüklere götürdü. Daha sonra ateşçilerin ve taşıyıcıların bitkin bir halde ranzalarında serilmiş olduğu kameralarına gittiler. Blok ve kamarot gördükleri yüzlerden hiçbirini tanımamıştı. Düğün ziyafetinden dönen Hermann Wagner kral dairesinin kapısını açtı. İki yatak odası, bir salonu, kendi yemek odası ve servis elemanlarının giriş çıkışı için kullanılan ikinci bir giriş kapısıyla burası gerçekten krallara layık diye geçirdiği içinden. Ne var ki bu gece tuhaf bir şekilde ışıkları kapalıydı. Önceki gecelerde yemekten döndüğünde süiti aydınlık olur, yatağı hazırlanmış başucunda sıcak çikolata ve bir kadeh konyak onu beklerdi. Eh, bay ve bayan Bell'in düğünü biraz karışıklığa neden olmuşsa değerdi doğrusu. Güzel bir gelin ve çok yakışıklı bir damat. Mükemmel yemeklerle şarap ve aşk havasının hakim olduğu harika bir parti olmuştu. Esrarengiz bir şey de vardı. Söylentilere göre gemi mürettebatının yarısı ikinci mevkide kaybolan bir yolcuyu aramak için kapı kapı dolaşıyorlardı. Tuhaf olan başka bir şey de havadaki keskin kokuydu. Sanki Moritanya'nın bacasından çıkan duman doğrudan buraya girmiş gibiydi. Daha önce birinci mevki kamerasında Atlantik'i geçerken burnuna hiç kömür kokusu gelmemişti. En zengin yolcuları kapmak için Britanya, Almanya ve Fransa gemileri her türlü ayrıntıyı düşünürlerdi. El yordamıyla elektrik düğmesini aradı. Şampanya onu sakarlaştırmıştı. Bir lambaya çarptı, yere düşmeden yakalamak için atıldı ama lamba gemi sallantısına devrilmesin diye bulunduğu yere sabitlenmişti. Arkasında metalik bir klik sesi duydu. Kim bilir neyi devirmişti ama sonra bu sesin kapının kilitlenmesiyle çıktığını anladı. Bir şey vücudunu sıyırarak yanından hızla geçti. Kuvvetli bir el koluna yapışmıştı. Wagner kaya gibi sert bir gövdeye doğru çekildiğini hissetti. Başka bir el ağzını kapadı ve imdat isteyemeden onu susturdu. Hermann Wagner genç ve atletik yapılıydı. Kurtulmak için var gücüyle mücadele ediyordu. Fakat onu tutan adamın inanılmaz bir gücü vardı. Kömür kokan bu adam onu eziyordu. Birden kapı tıklatıldı. ''Kabarutunuz efendim, girebilir miyim?'' Wagner yere bir şey devirip gürültü çıkarmak ümidiyle bacaklarını salladı. Kapı tıklatması her zamanki rahatsız ettim bağışlayın vuruşuyla değil, sabırsız bir derhal kapıyı açın tonundaydı. Kayıp yolcu, mürettebat gemiyi arıyordu. Wagner daha kuvvetli direndi. Ağzını örten el çenesinin altına kayıp boğazına sarıldı. Artık beynine ne kan ne de hava gidebiliyordu. Wagner bacaklarındaki gücün kesildiğini hissederken boğularak öldürülmekte olduğunu anladı ve kurtulmak için hiçbir ümidi kalmadı. ''Efendim, orada mısınız efendim?'' Kömür kokan adam Wagner'in kulağına ''Ich bin Donner'' diye fısıldadı. Bu Wagner'in hayatı boyunca işittiği en güzel sesti. Donner, gök gürlemesi tanrısı Thor'un Almancası. Bunun anlamı ölmeyeceğiydi. Donner gizli bir Alman İmparatorluğu ordusu planının liderinin adıydı. Wagner bu planın imparator tarafından onaylandığına emindi. Boğazını sıkan el biraz gevşedi. Wagner başını salladı, böylece kanıyla yemin ettiği sorgusuz itaat kuralına uyacağını ifade etmişti. El biraz daha gevşedi ama sadece Wagner'in fısıldayabilmesine izin verecek kadardı. ''Bağışla lütfen, bilmiyordum.'' Kamarota uyumak istediğini ve çekip gitmesini söyle. Ya gitmezse bütün gemiyi arıyorlar. Israr ederse onu içeriye alama, yatak odana sokma. Ona odanda kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir hanım olduğunu söyle, anladın mı? Evet efendim dedi Wagner. İçinden askeri selam vermek geldi. Onunla böyle emreder gibi konuşan son kişi ordudaki albay olmuştu. Hemen konuş onunla. Sence Alman'ı mı arıyorlar? Bir numaralı kazan odasında iki genç taşıyıcı, County Mayo'lu Bill Chambers ve Munster'lı Parnell Hall el arabalarıyla zıt yönlerde kömür taşırken karşılaşmışlardı. Ocaklardan gelen gürültü içinde konuşmalarının işitileceğinden endişe etmiyorlardı. Hem zaten baş çarkçı, Amerikalı züppe, salon kamarotu ve bagaj odasındaki mahpus nihayet makine dairesinden gitmişlerdi. Başka kimi olacak? Chambers ve Hall, İrlanda Cumhuriyeti Kardeşliği Örgütü'nün yeni nesil liderleriydiler. Uzlaşmacı yaşlıların cehenneme kadar yolu vardı. Onlar gerçek asilerdi ve Britanyalı zorbaları İrlanda'dan kovmaya, gerekirse bu uğurda ölmeye yemin etmişlerdi. İkisi de deli fişek olduğunu bilirdi ve bu sıfatı övgü olarak kabul ederdi. Onları Britanyalı devriyelere taş atarken görenler ne kadar yürekli olduklarını bilirlerdi. Alman yardım etmeleri karşılığında onlara tüfek ve patlayıcılar sağlayacağını vaat etmişti. Eğer bu kandırılmak olarak düşünülürse bu kandırma tanımının ne olduğuna bağlıydı. Sence onu bulurlar mı? Bulurlarsa bulduklarına pişman olurlar. İkisi de genç ve cesur olmalarına ve Britanyalı devriyelerle savaşmış olmalarına rağmen Bill Chambers ve Parnell Hall el arabalarını bırakıp haç çıkardılar. Alman adıyla tanıdıkları adam da kendi başına bir savaşçıydı. Şairin dediği gibi veba ve açlık birlikte yürürlerdi. Kral dairesinin banyo kapısında bekleyen Hermann, Wagner Donner planı liderinin kömür tozlarından kurtulmak için porselen küvette duş yapışını dinliyordu. ''Arkanı dön!'' diye seslendi Donner kapının ardından. Daha önce son derece tehditkar bir sesle uyarmış, asla yüzüme bakmayacaksın demişti. Wagner salona çıkıp arkasını döndü. Adamın neredeyse onu öldürecek kadar sıktığı boğazı hala sızlıyordu. Bu gece yemeğini buraya getir. Sen nöbet tutarken ben de uyurum. Bir zamanlar kilise korosunda şarkı söylemiş olan Wagner'in kulakları hassastı ve Donner'ın üst sınıf Almanca aksanında belli belirsiz bir farklılık işitmişti. Her ne kadar iyi eğitim görmüş, düzgün ve gırtlaktan gelen bir sesle konuşuyorsa da üst sınıf Prusyalılara ait o ton bazen bir köylü aksanı gibi kabalaşabiliyordu. Size de yemek ısmarlayayım mı? Saçmalama, tek bir yolcu iki kişilik yemek yemez. Yani siz de yemek istersiniz belki diye düşündüm. Seninkini yiyeceğim. Evet tabii anlıyorum. Donner'ın banyodan çıkıp yatak odasına yürüdüğünü işitti. Temizliğe gelen kamarot kömür tozlarını görmeden banyoyu yıka. Hermann Wagner kendi banyosunu fırçalayarak temizlemek için elleri ve dizleri üstüne çöktü. 12 yaşında babasının onu sertleştirmek için gönderdiği o disiplinli yatılı okuldan beri böyle bir şey yapmamıştı. Bunu dert etmiyordu. Donner planına katılan seçkin diplomatlar, bankerler ve iş adamları arasında olmak onur vericiydi. Evet o bir asker değildi. Askeri planların ayrıntıları da ona açıklanmamıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde serbestçe dolaşabiliyor, yasal ticaret yaparak en üst düzeydeki insanlarla haşır neşir olabiliyordu. Der Tag yaklaşıyordu. Zafer sadece askerlere bağlı değildi. Hermann Wagner gibi bir yurtsever, Amerikalıları Almanya saflarında savaşa girmeleri, hiç değilse tarafsız kalmaları için ikna etmek amacıyla çalışarak kendi üstüne düşen görevi yerine getiriyordu. Amerika olmazsa Almanya Rusya'yı, Fransa'yı ve Britanya'yı ezip geçerdi. Yoksa zafer de olmazdı. 10. Kısım. Gün doğarken çiçeği burnunda damat Isaac Bell sessizce yataktan kalktı. Uyumakta olan karısının kaşına hafif bir öpücük kondurduktan sonra çıt çıkarmadan giyinip gezi güvertesine çıktı. Hava adam akıllı soğuktu ve deniz yine kabarmaya başlıyordu. Kuzeydoğudan gelen eşit aralıklı dalgalar giderek yükselmekteydi. Rüzgar şiddetliydi. Moretanya'nın uzun bacalarından çıkan dumanlar denize paralel halde uzuyordu. Bell doğruca adamın denize atlamış olduğu sancak tarafına gitti ve düşerken geçebileceği bir yer var mı diye baktı. Bir şekilde gezi güvertesine düşmeyi başarmış olmalıydı. Oysa bu pek mümkün görünmüyordu. Çünkü gezi güvertesi kendi bulunduğu yerden dışarıya çıkıntı yapmıyordu. Ama Bay Derbeke ona akrobat demişti. Bell bütün dikkatiyle bakınarak o alanı dolaştı. Bu adamın gerçek bir akrobat olduğunu varsay, onun eğitimli bir sirk cambazı veya trapezci olduğunu varsay, onun olağanüstü kuvvetli, hayret edilecek kadar çevik olduğunu, yüksekliklerden korkmadığını ve çelik gibi sinirleri olduğunu varsay. Bell aniden aklına gelen tatlı bir anıyla gülümsedi. Çocukken bir sirke katılmak için evden kaçmıştı. Babası onu bir Mississippi panayırında yakalayana kadar hayvan terbiyecileriyle, palyaçolarla, at sırtında gösteri yapanlarla ve özellikle cesaretleri ve kuvvetleriyle hayranlığını kazanan akrobatlarla arkadaş olmuştu. Bu akrobatın sirk yıldızları gibi çocukluğundan beri yeteneklerini en üst düzeye çıkaran bir cambaz olduğunu varsay. Bell'in önceki gece tanık olduğu kadarıyla adam gerçekten de çok kuvvetli ve çevikti. Yüksekten korkmuyordu ve çelik gibi sinirleri vardı. Böyle bir adamın filika güvertesinden geminin dümdüz kenarından 3 metre aşağıya atlayıp sonra kendini gezi güvertesine çekmesi mümkün olabilir miydi? Cevap hayırdı. Bell küperçleden sarkıp aşağıdaki denize baktı. Sonra başını kaldırıp telsiz odasına göz attı. Daha önce Archie'ye söylediği gibi filika güvertesi yanındaki en yakın filika akrobatın atladığı yerden 10 metre uzaktaydı. Filikaları sayınca daha önce hiç düşünmediği bir şeyi fark etti. Bunlar sadece 500 kişi alabilirdi. Oysa Moretanya 3000 kişi taşıyordu. Birden Bell en yakın kapıdan içeriye girip merdivenlerden yukarı çıktı. Akrobat o karanlıkta aşağıya atlamayıp yukarıya sıçramış olabilir miydi? Hemen bir üst kattaki güneşlenme güvertesine çıkan kablolara tutunmuş olabilir miydi? Bell onun bir kabloya asılıp güneşlenme güvertesine tırmandığını görmüş olabilir miydi? Bell güverte boyunca koşup o gece aydınlık sağlayan kütüphane pencerelerinin önünden geçti ve aklına gelen ihtimalin de mümkün olamayacağını gördü. O halde akrobat denize düşmediyse bir alttaki filika güvertesine atlamış olmalıydı. Bu da imkansızdı. Aklı iyice karışan Bell ağır adımlarla tekrar gezinti güvertesine döndü. 6. ayının sonu. Sayfa 75.